Ayrım 45. Kol dersleri ve çalışmaları. Ortak dersler uzmanlaşmak için ayrıldığımız kimi dallar arasında da vardı. Bunlar X işaretli olanlardır. Örneğin uygarlık ve sanat tarihi dersi, güzel sanatlar kolu, yapıcılık kolu, köy, ev ve el sanatları kollarının ortak dersleriydi. Ancak öğretmen konuların üstünde her dalın amacına uygun olarak dururdu. Güzel sanatlar kolu. Hasanoğlan'da en çok etkisi görülen alandı. Çalışmaları ve etkinlikleri yalnızca bölüm içinde kalmaz, uygulama okulundan yüksek bölüm öğrencilerine kadar yayılırdı. Bu dal güzel sanatların tüm bölümlerini içine alarak kurulmuştu. Müzik, resim, heykel, tiyatro, opera ve benzerleri. Böyle olması enstitü sisteminin gereksiniminden kaynaklanıyordu. Amaç sanatçı yetiştirmek değil, enstitülere güzel sanatlar eğitimi ve kültürünü yayacak öğretmenler, ilk öğretime sanat danışmanları yetiştirmekti. Bu yolla çağdaş güzel sanatlar etkinlikleri kırsal kesime akıtılacaktı. Dipnot F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 268. Bu kolun dersleri: 1. Müzik, 2. Tiyatro, 3. Uygarlık ve sanat tarihi, ünlü sanat yapıtlarını inceleme, X. 4. Ulusal oyunlar ve ritmik jimnastik, X. 5. Resim ve modelaj olarak saptanmıştı. Müzik ve tiyatro daha çok öne çıkıyordu. Uygulama çalışmaları orta ve yüksek bölümün öteki öğrencileriyle yapılarak birçok etkinliği onların da öğrenmesi sağlanıyordu. Hazırladıkları çalışmalar herkese açıktı. Derslerin bir bölümünü Ankara Konservatuvarı'nda yaparlar, cumartesi günleri konser dinlemeye giderlerdi. Ünlü müzikçiler, tiyatrocular öğretmenleriydi. Ahmet Adnan Saygun, Atatürk Oratoryosu'nu dil tarihte ilk kez söylettiğinde dinleyici olarak biz de gitmiştik. Tüm Ankara oradaydı sanki. Saygun bizim güzel sanatlar kolundan Yıldız Kırktepeli'nin konserden sonra sunduğu Hasanoğlan çiçeğini öğretmenleri olarak bağrına basmıştı. Aşık Veysel Hasanoğlan da bir çoban yıldızıydı. Ruhi Su ayrı bir okuldu. Onun ezgileri, türküleri Anadolu'nun derinliklerinden akıp gelen gür kaynak suları gibiydi. Faik Cansel'in Asker Dönüşü, Köy Yolu gibi şarkılarıyla ayrı bir ses getirirdi enstitüye. Şan öğretmeni Aydın Gün, batıya açılan pencerede kimiliğin kendi ezgilerimizi en güzel şekliyle uyarlayarak okur öğretirdi. Müzik çalışmalarında armoniye önemli yer verilirdi. Çok sesliye alıştırmak, armoni denemesi yapmak, halk türkülerini güzelleştirerek topluma yaymak bu bölümün amaçlarından biriydi. Öğrencilerden Şevki Aydın'ın bitirme denemesi olarak armonize ettiği Mavilim, Halaybaşı ve Devriko türküleri Köy Enstitüleri dergisinin 4. sayısında yer alıyor. Sayfa 112. Sözlerini başaranın yazdığı Pınar adlı liyet de bu deneme içinde görülüyor. Müzikte bu tür çalışmalarda başarı sağlayanlardan biri Hüseyin Küçük Çakar'dı. Özgün besteler yapardı. Önemli bir besteci olması bekleniyordu. Güzel sanatlar çalışmaları arasında tiyatroda önemli bir yer tutardı. Ders etkinliği olarak bölüm öğrencileri orta ve yüksek kısım öğrencilerine birer oyun çalıştırıp bunları açık hava tiyatrosunda oynatırlardı. Örneğin Abdullah Ön, Enstitü 4A kümesi öğrencileriyle yazdıkları Bizim Köy oyununu aynı sınıf çocuklarına açık hava tiyatrosunda oynatmış. Mehmet Yelaldı, Arseven, Mahir Canova'nın yönetiminde Shakespeare'in Bir Yaz Dönemi Gecesi Rüyası'nı yüksek ve orta kısım öğrencilerinden bir gruba hazırlatmış. Bu oyun İnönü'nün de bulunduğu 1945-17 Nisan'ında sergilenmişti. Ben bu çalışmanın kadın baş oyuncusuydum ama kendi hesabıma güzel oynayamadığımı anımsıyorum. Güzel sanatlar bölümünün önemli etkinliklerinden biri de Ankara'dan ünlü sanatçılar çağırıp onlardan hepimizin yararlanmasını sağlamaktı. Tiyatro, konser ve konferans olarak bu etkinlikler enstitüde büyük bir kültür zenginliği yaratırdı. Bunlardan biri çoğumuzun unutulmaz anılarımız arasında yer almıştır. Bir pazar günüydü sanıyorum. Öğle yemeğinden sonra arkadaşlarla kırlara açılacakken güzel sanatlar bölümünden biri koşup geldi. "Gitmeyin, konser var," dedi. Kantine doğru giden grubun içinde uzun boylu, siyah giysili olanını gösterdi. "Konseri o verecek, Devlet Senfoni Orkestrası'na iyi bir kemancı," dedi. Tüm orta ve yüksek bölüm öğrencileri bu işler için salon olarak da kullanılan büyük yemekhanede toplanmıştı. Kendimize önlerde bir yer kapıp oturacağımız sırada keman öğretmenimiz Şükrü Arseven elinden tuttuğu küçük bir kızla yanıma geldi. "Küçüğü tuvalete götürür müsün lütfen, yerini ben beklerim," dedi. O gün küçük kıza yaptığım hoyratlığı hiç unutmam. Elinden tuttuğum gibi yönetim binasındaki tuvalete uçarcasına koşturdum. "Çabuk çık, konseri kaçırırız," dedim. Bu arada adını, okulunu, sınıfını sordum. Adı Sunay'mış. Saracoğlu ya da Namı Kemal İlkokulu 3. sınıfındaymış sanıyorum. Tuvaletten çıkınca gene kolundan tutup aynı hızla koşturdum çocuğu. Yanımda keklik gibi sekiyordu ince bacaklarıyla. Ponponlu beyaz çorapları, atkılı ayakkabıları vardı. Onu öğretmene teslim edip soluk soluğa yerime oturdum. Bir süre bekledik uzun boylu kemancıyı. Ama biz onu beklerken başka bir görüntü çıktı. Tuvalete götürdüğüm küçük kızı Şükrü Arsemen gene elinden tutmuş, öbür elinde bir oyuncak keman getirdi ortaya. Küçük kız konsere kadar bizi oyuncak kemanıyla oyalayacaktı. Herkesin suratı biraz değişti. Ama birden hepimiz şaşkına döndük. Şükrü Arsemen kemanı küçük kıza verip kenara çekildi. Oyuncak keman biraz önce hoyratça asıldığım incecik kollar arasında birden sihirli bir kutu oluverdi. Her bir parmağı sanki tanrısal bir güçle gidip geldi tellerin üstünden. Öbür eli insan organı olmaktan çıkıp küçük yayla bütünleşmişti. Bach'tan, belki Mozart'tan ezgiler dökülmeye başladı sihirli kutudan. Salonda çıt çıkmak şöyle dursun, soluk bile almıyordu kimse. Bir noktaya bakarken taşlaşmış bir insan yığını olmuştu topluluk. Sanki soluk alınırsa, küçük bir kıpırtı olursa masallardaki gibi uçup gidecekti küçük kız. Sanki düş bozulacaktı. Ama gördüğümüz, duyduğumuz düş değil, hayal değil, bir gerçekti. Çoğunluk onun çaldığı parçaları biliyorduk. Küçük Sunakan küçük kemanıyla bir bölümü güzel sanatlar kolunda olan 200 kadar yüksek kısım ve 1000 kadar orta kısım öğretmen adayına inanılması zor dev bir konser vermişti o gün. Aramıza bir bomba düşmüş gibiydi. Güzel sanatlar öğrencilerinin morali bozulmuş, uzun süre çalmaya elleri varmamıştı. Ben de Şükrü Bey'den almakta olduğum özel keman dersini o gün bıraktım. Sonra Tonguç'a anlattılar öğrenciler bu olayı. O zaman daha Sunakan adı yoktu. Olur mu öyle şey? Onlar sanatçı olacaklar. Ama sizlerin göreviniz daha önemsiz değil demişti bize. Başka bir gün konservatuvara gittiğimizde İnönü'nün de bulunduğu o konserde 4-5 yaşlarında saçları lüleli bir kızı piyanonun önüne oturtup boyunu yükseltmek için taburesine minder koydular. O küçük parmaklarını oynar gibi piyanonun üstünde gezdirince bizim parmağımız ağzımızda kalmıştı. Bir konser veriyordu. O küçük kız da dünya çapında ünlü sanat kadınımız İdil Biret'ti. Bu ünlü sanatçıları küçük yaşlarında görmemiz, dinlememiz, değerli müzik öğretmeni Gürel Aykal'ın babasının Çifteler Köy Enstitüsü müzik öğretmeni olması, yukarıda adı geçen kültür ve sanat adamlarımızın birikimiyle beslenmemiz yalnızca bir rastlantı değil. Bu kurumlarda güzel sanatlarla ne kadar iç içe yaşandığını da gösteriyordu kuşkusuz. Teknik Sanatlar Kültürü. Madencilik kolu ve yapı kolu enstitülerin ve köyde eğitimin teknik sanatlar alandaki elemanlarını yetiştiriyordu. Maden kolu dersleri: 1. Teknoloji, 2. Teknik resim, X, 3. Tesisatçılık, 4. Pratik kimya, 5. Teknik tarihi ve artistik maden işleri olarak yer alıyor programda. Bu bölümleri seçenlerin çoğunluğu enstitüde bu alanlarda ilgi ve yeteneklerini gösterenlerdi. Örneğin madencilik kolunda Hasan Gül'ün, Mustafa Saatçı, Süleyman Alkan, Remzi Erten ve benzeri daha enstitü öğrencisiyken işlerinin alanlarının uzmanı olmuşlardı. Motorculuk, araba kullanma, elektrikçilik işleri zorunluydu. Köy enstitülerinde bu alanlarda çekilen güçlükleri gidermek için artık çevreden eleman aramak yerine yüksek köy enstitüsünden bu işin uzmanı öğrencilerden bir ekip ya da bir iki kişi gidip işleri yerinde yoluna koyup geliyordu. Yeni kurulan enstitülerin santrallarını, elektrik tesisatı ve benzeri işlerini yapıp dönüyorlardı. Hasanoğlan'ın ilgili işleri de onların varlığı ile kolaylaşıyordu. Bu bölüm öğrencileri kendi bölümleri dışındaki öğrencilerin direksiyon kullanmak ve benzeri isteklerine yardımcı olurlardı. Tonguç onların her birine temel eğitime tekniğin girmesini, yerleşmesini sağlayacak uzman elemanlar olarak bakıyor, öyle yetişmelerine özen gösterilmesini istiyordu. Kimi enstitü öğretmeni, kimi teknik sanatlar danışmanı ve benzeri görevler alacaklardı. Yapıcılık kolunun dersleri: 1. Mimarlık bilgisi, 2. Zirai yapıcılık, 3. Teknik resim, X, 4. İç süslemeciliği, X, 5. Sanat ve uygarlık tarihi, X olarak yer alıyor. Bu alanın programı teknik alanın bir kolu olarak enstitülerde yapıcılık işleri, köylerde okul yapımı ve denetlenmesini, onlara rehberlik edilmesini amaçlayan eleman yetiştirmek için düzenlendiği görülür. Yapı kolunun kimi dersleri güzel sanatlar bölümü ile, kimi dersleri maden koluyla ve köy, ev ve el sanatları koluyla ilgisine göre ortaktı. Maden kolunda olduğu gibi daha enstitüdeyken yapı işlerinde uzmanlaşmış öğrencilerin bu bölümü seçtikleri anlaşılıyor. Örneğin çiftelerde küçük yaşta ustaca duvar yaparken Tonguç'un fotoğrafını çektiği Abdullah Özkuçur yüksek kısımda bu kolun öğrencisi olmuştur. Yapı kolu öğrencileri gerek Hasanoğlan'da gerek öteki enstitülerde stajlarında ve ataması yapıldıktan sonra birçok yapı işleri içinde çok yararlı görevler yapmışlardır. İsmail Koralay, Enver Ötnü, Ekrem Ula, Cesarettin Ateş, Mehmet Öztürk gibi öğrenciler bu bölümden anımsayabildiklerim. Yapı kolu Güzel Sanatlar koluyla işbirliği içinde Hasanoğlan'ı heykellerle donatmıştı. Bu işin rehberliğini öteki kol öğretmenleriyle birlikte Sabahattin Eyüboğlu'nun yaptığı biliniyor. Onun önerisiyle önce İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde ünlü heykeltıraş Nusret Suman enstitüye konuk öğretim üyesi olarak gelip her iki kolun öğrencilerine bir süre ders veriyor ve uygulama yaptırıyor. Akademiden getirilen büstler, heykeller, rölyefler üzerine bilgiler veriyor. Bunlar Suman'ın armağan ettiği Mimar Sinan, Mithat Paşa, Barbaros Hayrettin, Namık Kemal, Fatih, Atatürk, İnönü büstleri ve 10 kadar heykeldir. Trenle İstanbul'dan enstitüye taşınmıştır. Amaçlardan biri öğrencilerin bunları çoğaltması, öteki enstitülere ve köy okullarına dağıtılmasıdır. Ancak önce Hasanoğlan'ın bahçesi, açık hava tiyatrosu, kantin ve benzeri yapılar bu heykel, rölyef ve büstlerle güzelleştirilmiştir. Bu çalışmalar içinde yapılanların daha ilginç olanı tohum eken adam heykelinin ortaya çıkmasıdır. Suman, Abdullah Özkuçur'un eline bir karavana verip tohum eken köylü gibi durduruyor, bundan plastrinle küçük bir model çıkarıyor. Öğrencilerden Ekrem Ula, Mustafa Barış, Enver Ötnü, İsmail Koralay, Abdullah Özkuçur bu modelin 2 metre büyüğünü telden yaparak enstitü girişinde demir yoluna yakın tepeye 1 metre yüksekliğinde yaptıkları tabanın üstüne iskeleti kuruyorlar. Bunun üstüne alçı vurarak tohum eken adam heykelini ortaya koyuyorlar. Bununla ilgili altının büyütülüp müze olması, tohum eken köylü heykeli ve benzeri tasarılar var. Ancak yarım kalıyor. Dipnot: A. Özkuçur, Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü, sayfa 389-390. Köy, ev ve el sanatları. Bu kola yalnızca kızlar alınıyordu. Adından da anlaşıldığı gibi bir yandan modern biçki, dikiş, nakış ve benzeri işler öğrenirken bir yandan da köylerin el sanatları üstüne araştırmalar yaparak yeni yöntemlerle modernize ederek zenginleştirmek ve kullanmaya sunulmak amacı güdülüyordu. Amaçlarından biri de çocuk bakımı, yemek işleri, ev yönetimi konusunda köylü kadınları etkileyecek, enstitü programını bu yönden geliştirecek çalışmalar yapmaktı. Programında şu dersler yer alıyor. 1. Köy, ev ve el sanatlarında kullanılan ham maddelerin iş bilgisi. 2. Besin ve doku maddeleri kimyası. X. 3. Teknik resim. X. 4. Çocuk bakımı. X. 5. Biçki, dikiş, nakış, dokumacılık, örücülük. 6. İç süslemeciliği. X. Burada yer almayan uygarlık ve sanat tarihi dersleriyle ulusal oyunlar, ritmik, jimnastik ve matematik öteki kollarla birlikte görülüyordu. Öğretmenlerinin bir bölümü Kız Teknik Öğretmen Okulu'ndan gelirdi. Dikiş öğretmeni Rebia İren, Fransa'da eğitim görmüş ama köy enstitülerinin amacını anlamış biriydi. Derslerinde bu amaca yer verirdi. Başka bir öğretmen pasta öğretir, derazi ile ölçtürürdü. Alman yemek öğretmeni Madame Steyer daha pratik ve gerçekçi davranır, ekonomik yemekler yaptırırdı. Daha önemlisi, öğrenmek amacıyla yapılan yemeklerin rastgele değil, bir yerde kullanılması gerektiğini okul yönetimine bildirmiş, revir yemeklerinin bu derste yapılmasını üstlenmişti. Kol derslerimizin birkaçını başka bölümlerle yapıyorduk. Örneğin sanat tarihi ve iç süslemeciliğine yapıcılık kolu öğrencileriyle birlikte girerdik. İç süslemeciliğinin amacı köy yapılarının evlerinin geçmiş süsleme birikimini toplamak ve günümüz için yenileştirmekti. Ders öğretmenimiz Hakkı İzzet Gazi Eğitim'den geliyordu. İlk olarak Almanya'ya gönderilip dönüşlerinde Tonguç'la resim iş bölümünü kuranlardandı. Dersleri çoğunlukla uygulamalı yaptırırdı. Türk iç süslemeciliğinden motiflerinden uyarlayarak, esin alarak yaptığımız süslemeleri su yollarını gerekli bir yere uygulatırdı. Kantinler, yemekhaneler, konuk evi ve benzeri yapılar bizim motiflerimizle süslü olurdu. Kimi öğrencilerin süslemeleri çizgilerinden anlaşılırdı. Ekrem Ula eski Çin'in süslemelerine benzer ilginç motifler üretirdi. Çalışmalarımızı önce araştırıyor, sonra çiziyor, şablonlarını çıkarıp bir yapının duvarına uygulardı yarattığımız süslemeleri. Bir çalışmamızda yönetim binasının giriş katını motiflerimizle süslemiştik. Merdivenlere su yolu yapmıştık. Bitirince aramızda en güzel seçimine geçtik. Öğretmen Maide'nin motifini tutmuştu. Öğrenciler benimkini beğeniyor, öğretmenle tartışıyorlardı. Biz iki arkadaş birbirimizinkini beğeniyorduk. Biz orada çalışırken Tonguç geldi, yaptıklarımızı gördü. Öğrenciler hangisinin güzel olduğunu ona da sordular. Döndü dolaştı, hepsini tek tek beğendikten sonra benim motifimin önünde durdu. "Bu senin mi?" dedi beni arayarak. "Nasıl anladı?" diye hepimiz çok şaşırdık. Anlaşılmayacak ne var? Akdeniz'in dere kenarlarında, dağında taşında biten zakkum çiçeklerinin pembeleri, yeşilleri değil mi şu renkler? Diye açıkladı. Öğretmenimiz Hakkı İzzet, bunlar sizin sanat eğitimcisi olduğunuzu unutuyorlar efendim dedi. O gidince hepimizin renklerini, motiflerini böyle bir bakış açısıyla değerlendirmeye başladık. Başka bölümlerden öğrenciler çağırıp onlardan motiflerin sahiplerini bulmalarını istedik. Tarım alanı uzmanlığı kolları. Tarla bahçe tarımı kolu, hayvan bakımı kolu, kümes hayvancılığı kolu, tarımsal işletme ekonomisi kolu bu alanda ilgi elemanları yetiştiren ayrı dallardı. Öğretim elemanlarının çoğu Yüksek Ziraat Enstitüsü'nden gelen bilim adamlarıydı. Bu kolların da derslerinin bir bölümü ortaktı. Ama her kolun uzmanlaşacağı ayrı dersleri vardı. Çoğunlukla alanın bilimsel bilgileri öğretilmekle birlikte, derslerde enstitünün ve öteki enstitülerin ilgili alanları onların her zaman uygulama ve araştırma ortamıydı. Tarla bahçe bakımı kolu dersleri. 1. Tarım bilgisi ve tarihi. 2. Botanik ve toprak biyolojisi. 3. Mineraloji ve ziraat kimyası. X. 4. Ekonomi ve kooperatifçilik. X. 5. Ekonomik coğrafya. X. 6. Arazi ölçme bilgisi ve ticaret aritmetiği. X. Hayvan bakımı kolu programı. 1. Zootekni. 2. Biyoloji. X. 3. Kalıtım ve sağlık bilgisi. 4. Hayvan yemleri bilgisi, çayır ve meracılık. Kümes hayvancılığı kolu dersleri. 1. Kümes hayvanları bakımı. 2. Biyoloji. X. 3. Çocuk bakımı. X. 4. Yemek pişirme. 5. Dikiş biçki. X. 6. Besin maddeleri kimyası. X. Tarımsal işletme ekonomisi kolu dersleri. 1. Zirai üretim aletleri, taşıma ve çekme araçları ve bunların iş bilgisi. 2. Ziraat makineleri ve motorları. 3. Ekonomik coğrafya. X. 4. İşletme ekonomisi. 5. Ticaret aritmetiği ve arazi ölçme bilgisi. X. 6. Ekonomi ve kooperatifçilik. Bu dalların özelliklerine göre laboratuvar, seminer, işlik, mutfak, tarla, bahçe, çayır, mera, ahır ve ağıllarda çalışmalar yapılıyordu. Ancak botanik, biyoloji, genetik, ekonomi, matematik ve benzeri dersler sınıflarda ilgili öğretim elemanlarının yöntemleriyle yapılırdı. Öğrencilerin alanlarıyla ilgili araştırmaları için gerekli araştırma teknikleri ve planları ilgili öğretim elemanlarınca öğrencilere veriliyordu. Gerek enstitü öğretmeni olarak, gerek köy bölge okullarının kurulması ve denetlenmesinde bu kolları bitiren öğretmenleri önemli görevler bekliyordu. Görüldüğü gibi Yüksek Köy Enstitüsü'ndeki genel kültür dersleri ve uzmanlaşma alanları dersleri, Tonguç'un köyde eğitime ve Türkiye'de temel eğitime getirmek istediği yeni içeriğin akademik düzeydeki programıdır. Bu program genel kültür ve bilim dersleri yanında güzel sanatlar kültürü, teknik sanatlar kültürü, ev ve el sanatları ile tarım kültürü ve sanatlarını da kapsar. Böylece köy enstitüleri ve köyde eğitim çalışmalarında yapılanlar bilimsel temellere oturtuluyor ve konunun üst düzey elemanlarının yetiştirilmesi programı önemli uygulanıyordu. Bu nedenle Tonguç, Yüksek Köy Enstitüsü'nü davanın beyni ve kalbi olarak görmüş, orası çökerse enstitülerinde olumsuz yönde değişip okullaşacağını söylemiştir. Köy Enstitüleri Dergisi ve Kültür Programları. Enstitülerde ve Yüksek Köy Enstitüsü'nde dersler gerçek işlere ve araştırmalara dayandığı için çeşitli uzantıları olan birçok çalışmalar gerekirdi. Bunların başında etüt, okuma, seminer ve yazma gelirdi. Kuşkusuz yayıma hazırlama anlamında bir yazma olmalıydı. Belli etüt saatlerinin dışında her yerde öğrenciler araştırma çalışmalarını uzatabilirdi. Her kolun öğrencileri kendi bölümlerinde istedikleri kadar çalışabilirlerdi. Yüksek bölüm kitaplığı Değme Üniversitede yoktu. Öğrenciler orada oturabilirler, kitap alırlar, verirlerdi. Botanik laboratuvarı da böylesine yararlanılıp çalışma yapılabilecek bir yerdi. Orası da durmadan işlerdi. Öğrencilerin aldıkları çalışmalar üstüne sık sık seminerler verilirdi her kolda. Bu etkinliklerden biri Köy Enstitüleri dergisinin çıkarılmasıydı. Sabahattin Eyüboğlu'nun rehberliğinde çıkarılan ve öğrenci ürünlerini içeren bu dergi, tüm enstitülere çok sayıda ulaşan öğretmen ve öğrencilerce aranan bir yayındı. Dergi kolu öğrencileri yılda bir kez öğrencilerce seçilen 5 üye ve 2 yedek üyeden oluşurdu. Yazıları tüm enstitülerden gelenler arasından seçilirdi. Sabahattin Eyüboğlu'nun bir grup öğrenciyle hazırladığı taslakta derginin amaçları şöyle açıklanıyor. Öğrencilerin derslerde, laboratuvarda, kırda, bayırda çeşitli gezi, gözlem ve incelemeleri olacaktır. Bunların sonuçlarını konuşur gibi toparlayıp yayınlayarak dergide herkesin yararına sunulması. Yurdun yeraltı yerüstü kaynakları, köyüyle kentiyle masalları, halk türküleri ve benzeri folklor birikimlerinin dergi yoluyla toplanması. 7 coğrafya bölgesini kapsayan 20 enstitünün topladığı materyalden Yüksek Köy Enstitüsü'nde bir arşiv oluşturulması. Dergi aracılığıyla enstitüler arası iletişimin güçlendirilmesi. Öğrencilerin bu yolla düşün üretmeye, ürettiğini yazmaya, yayınlamaya, kendini yetiştirmeye yönelmesi, üretme, yaratma, paylaşma alışkanlığını kazanması. Dipnot A. Özkuçur, Hasan Oğlan Yüksek Köy Enstitüsü, sayfa 282. Dergi kolunda çalışanlardan Ali Dündar Özkuçur'un mektubuna verdiği yanıtta şunları söylüyor bu konuda. Dergi odası küçük bir kitaplıktı. Enstitülerden gelen yazılar burada birikiyor, okunup değerlendiriliyor, yayımı hazır duruma getiriliyordu. Bizim çalışmalarımızla 8 sayı çıkarıldı. Son 7-8 sayı 1947 tarihlidir. Enstitü öğrencileri bu dergi yoluyla yazmayı deneyerek el işçiliğinden kafa işçiliğine yöneliyor, enstitü iş ilkesi burada da kendini gösteriyordu. Hasan Oğlan Yüksek Köy Enstitüsü, sayfa 390. Bir sayısı ortalama 150 sayfa olan derginin birinci bölümünde incelemeler yer alıyor. Bunlar daha çok Yüksek Köy Enstitüsü öğrencilerinin derslerde aldıkları araştırma ödevleridir. Ya da özgürce seçtikleri araştırmaya dayanan gerçek incelemeler. İkisi de ikinci sayıda yer alan Köyümde Gül Derimi, Fatma Dicle ve Bitki Toplama ve Kurutma Yöntemi, Ali Yılmaz gibi. Enstitü çalışmaları başlığını taşıyan ikinci bölümde çeşitli enstitüden gelen bin bir güzellikte öyküler, şiirler, denemeler, yabancı dillerden çeviriler, kitap özetleri, gezi yazıları ve benzeri edebiyat yazıları yer alıyor. Bunlardan kimi örneklere bu çalışma içinde yer verildi? Üçüncü bölümde ise enstitü haberleri yer alıyor. Ancak oradaki haber günlük sansasyon haberleri değil, enstitü çalışmalarını yansıtan sayılara, belgelere dayanan haberlerdir. Ne kadar toprak işlenmiş, kaç hayvan yetiştiriliyor, kaç ağaç dikilmiş, ne kadar ürün kaldırılmış ve benzerleri. Bu haberler enstitülerden bakanlığa gelen raporlardan alınıyor. Ayrıca Yüksek Köy Enstitüsü öğrencilerinin iş süslemeciliği dersinde yaptığı çeşitli motif ve su yolları dergiyi süslüyor. Derginin tüm sayılarında toplam 110 öğrencinin yazısı bulunuyor. Ancak 1947'de çıkan 7. 8. sayılarda birkaç öğretmen yazısı ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencisi Selahattin Ertürk'ün bir şiirinin de yer aldığı dikkati çekiyor. Derginin çeşitli sayılarında birden çok şiiri ve yazısı olan enstitü öğrencileri şunlar. Mehmet Başaran 7, Ali Dündar 6, Talip Apaydın 5, Süleyman Karagöz 5, Osman Darıcı 4, Haşim Kanar 4, İsa Öztürk 4, Rıza Dönmez 3, Süleyman Adıyaman 2, Hüseyin Sezgin 3, Rahim Ünüvar 3, Veli Demiröz 3, Mustafa Sarıkaya 3, Rasim Köktürk 3, Nafize Tuncay Öz 2, Sami Akıncı Çeviri 2, Abdullah Ön 2, Hüseyin Elmas Yazar 2, Mustafa Top 2, Cenan Kırım 2, Fakir Baykurt 2, Mehmet Gökdemir 2, Emin Kesler 2, Turan Aydoğan 2, Turan Yiğit 2, Mehmet Öcal 2, Ümmü Altan 2, Ali Yılmaz 2, Muhittin İlhan 2. Dergi kolunun yaptığı bir görevde kitap tanıtma ve tartışmaları, şiir geceleri ve benzeri kültür programları düzenlemekti. Bunlara daha çok Sabahattin Eyüboğlu rehberlik eder, Ankara'dan kültür ve sanat adamları gelirdi. Gerek öğrencilerin aralarında yarattıkları, gerekse konukların gelmesiyle oluşan kültür havasının orada yetişmekte olan gençlik için bilinçlendirici yönleri olurdu. Bir gün Cahit Sıtkı Tarancı, Cahit Külevi, Can Yücel, Orhan Veli, Yaşar Kemal gelmişler, şiirlerini okumuşlardı.